Ayrım 13.
Politik kutupların birinden öbürüne geçenler, anlaşılır nedenlerle terk ettikleri kampa karşı oldukça katıdırlar. Belirli sıcak yaşantıları, karşılaştıkları somut olaylar ve durumlar olduğu ve sancılı bir kararla bu seçimi yaptıkları için katıdır tutumları. Ama Cemil Meriç hele ömrünün olgun yıllarında hiç böyle değildi. Yazısının kitabının sol bir yayın evinde çıkmasına itiraz etmez, hatta bundan hoşlanırdı. Solu düşünce hayatında izler, gereğinde yararlanırdı. Çünkü değere değer vermek gibi istese de değiştiremeyeceği kökleşmiş bir alışkanlığı vardı. Aldığı klasik eğitim ona hayat boyunca süren bilgisini derinleştirme tutkusuyla birlikte bu nesnelliği ve kişiliği de kazandırmış olmalıdır. Dolayısıyla hep beklenmeyeni yaptı. Cemil Meriç bir ideolog olamayacak kadar bireysel, bir teorisyen olamayacak kadar coşkuludur. Bu özellikleriyle Yunan mitolojisinin Teifisas'ını aklına getirir. Görmeyen görücü. Fiziksel olarak görmeme ile kahince görmenin paradoksu. Ama kehanet sesi. Gördüğü çöküşün acısını taşır. Çünkü kehanet geleceği haber verir gibi görünmesine rağmen asli değerlerin geçmişte belirlenmiş yazgısını dile getirir. Zaman gazetesinde Hasan Bacanlı şunları yazar. Cemil Meriç bizim doğuya ve batıya açılan penceremizdi. Onlarla aramızdaki bir köprüydü bizim için. Türkiye gazetesinde Olcay Yazıcı ise Cemil Meriç'in kitaplarıyla liseyi bitirip üniversiteye girmek için çaba harcadığı yıllarda tanıştığını söyler ve eserlerinin muhasebesini birer cümleyle yapar. Bir dünyanın eşiğinde. Bize nice yeni eşikler açtırmıştı o. Bu ülke yönsüz bakışlarımıza bizden bir hedef çizmiş, mağaradakiler ile hapsolduğumuz mağaraya taze ışıklar düşmüş, 40 ambarla düşüncenin uzak enlemlerine ulaşmıştık. Ve nihayet ışık doğudan gelir uyarması ile kendimizi bir daha ve bütün aydınlığıyla tanımanın vecdinde de erişmiştik. Cemil Meriç, kültürden irfana uzanan çok sesli, çok titreşimli ve çok renkli bir kültür yumağı idi. Aynı yılın Temmuz ayında Bayrak gazetesinde Bilal Sürgeç ise Cemil Meriç'in daha söyleyecekleri vardı diyerek kendisinden şu alıntıyı yapıyordu. Dünya kütüphanelerinin kapılarını yurdumun insanlarına açmak istedim. Hint ormanlarının uğultusunu taşıdım edebiyatımıza. Batının büyük düşünce fatihlerini konuşturdum. Eserlerimin kültür cildi aşağı yukarı tamamlandı. Bundan sonra irfan cildi başlayacak. Artık kültürden çok irfanla uğraşmak istiyorum. Yazı şu satırlarla bitiyor. Cemil Meriç'le semamızdan bir yıldız kaydı. Kültür erozyonuna uğramış, punkçuluğa, hapçılığa heves salmış genç neslimiz için en büyük mesele, kendileri için bir ideal tipin çizilip ortaya koyulmayışıdır. Devletin şarkıcıları, türkücüleri, tiyatrocuları devlet sanatçısı seçip, hatta bazılarına profesör unvanı verdiği bir ortamda, Cemil Meriç gibi düşünürlerden hayattayken istifade etmeyişi, ülkemiz ve genç nesiller için çok büyük bir kayıp. Turan Alkan ise tercümanda şunları yazıyordu. Cemil Meriç'in her yapıtını çok sevdiğim birinden gelmiş, güzel haberler taşıyan bir mektup gibi okudum. Zihnimdeki keskin köşeleri o törpüledi. Renkler dünyasında ara tonları onunla seyrettim. Her düşünceye saygıyı o öğretti. Alelade kelimeler onun kaleminde yeni bir fetih müjdesiyle zırhından taşmış ve her biri bir fatih edası taşıyan neferlere benziyordu. Nemesis'in çaldığı gözlerini feda ederek adeta tırnaklarıyla ve kanıyla açtığım mecrada Türkçe kah coşkun bahar suları gibi gri, kah ummanına erişeceğinden emin bir nehrin vekarıyla akıyordu. Türkçeyi o sevdirdi. Kelimelerin rengi olduğunu onunla fark ettim. Cemil Meriç, ıtır, gülün sesi, ışık sonsuzun diyor. Düşünce dünyamıza yedi kandilli Süreyya heybetiyle emanet ettiği kitaplarının ışığı sönmedikçe o da yaşayacak. Turan Alkan, 2 yıl sonra basın müzesinde yapılan anma toplantısında Cemil Meriç'i fikir hayatımızın temyiz merciği idi diye selamlayacaktır. Yine onu hiç tanımayan genç bir yazar Nihat Genç, ölümünden hemen sonra Cemil Meriç'i şöyle değerlendirecektir. Düşünmeyi meslek, düşünceyi mektep edindi. Hiçbir ideolojiyi okşamadı. Kendi varoluş tılsımının peşinde ve inadına bir şeyleri kurcalamak için kendini yalnızlıkları sürükleyen dürüstlüğünün asil ritmiyle hayatına ve hayatlarımıza yüzlerce sorular sordu ve gitti. Başka bir ifadeyle körler ülkesinde gökkuşağı renkleriyle konuştu. bütün felsefi birikimi Peyami Safa'dan ibaret bir nesle, düşüncenin gezindiği gerçek vadileri işaret etti. Edebi zevki Mehmet Emin Yurdakul'a dahi 5. dereceden taklit eden ve kendini sanatkar ilan eden geniş bir çevreye bambaşka kapılar açmaya çalıştı. Fikir diye antikomünistlikle programlanmış gençliği kucaklayıp başka bir ülkeye kaçırmak istedi. O ne güzel bir adamdı. Kavga edilecek şeylerle düşünülecek şeyleri ayırt etmesini, sonra düşünülecek şeylere saygı duyulmasını. Velhasıl düşüncenin önce muaşeretini, sonra muhabbetini öğretti. O ne güzel bir adamdı. Hep bir ermiş gibi konuşurdu. Yazdığı bütün dergilere seviye ve saygınlık kazandırdı. Kapısına gelen herkese anlattı, herkese yazı verdi ve gittik peşinden. Geriye döndüğümüzde 12 Eylül öncesinin gergin suratları yerine ülkesi ve insanları için hep güzel şeyler düşlemeye çalışan felsefi ve çiçekli yüzler bulduk. İlk defa aynada kendimizi sevdik. Sen ne güzel bir adamdın Cemil Meriç. Ardında büyüyünce Cemil Meriç olacağım diyen düşünceye talip çok sayıda genç aydın bıraktın. Ağustos 1987 Tarih ve Toplum dergisinde Ali Bulaç Cemil Meriç'in muhasebesini şu maddelerle noktalıyordu. O bize özellikle şunları anlatmaya çalışıyordu. 1. Medeni toplumlar gibi biz de kendi geçmişimizi öğrenmeli, başkalarının da geçmişini tanımalıyız. Sömürgeciliğin ön keşif kolu oryantalizmi eleştirmemiz yetmez. Bizlerin de onlar kadar araştırmamız ve öğrenmemiz gerekir. Biz bu yüzyılın başında feci bir hafıza ameliyatına uğramış talihsiz bir toplumuz. Geçmişle aramızdaki bütün köprüler atılmış ve her fırsatta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken derin sularda at değiştiriyoruz. 2. Bugünkü fikri ideolojik ve siyasi kamplaşmalar yolumuz üzerinde kurulmuş tuzaklardır. Bu ülkede sağcı solcu, ilerici gerici değil, yabancılaşmışla yabancılaşmamış aydın vardır. Zengin bir umranımız varken uygarlığı seçtik. Ama bir türlü son bulmayan arayışımız bize kültürden irfana gidecek yolları işaret etti. Hepimiz özgürleşmeliyiz. Fikrin kuduz köpekler gibi kovalandığı bir ülkede düşünce, sanat, şiir, irfan ve bilgi neşvi nema bulacak elverişli ortamı bulamaz. 3. Diyalogtan korkmamalıyız. Cemil Meriç'in en büyük arzusu her kamptan düşünen, araştıran, namuslu insanların kafa kafaya verip çıkış yollarını birlikte aramalarıydı. Bu samimi tavrı ona çok az kimseye nasip olacak payeler bahşetti. Kaç kişi öldüğünde bu ülkenin sağcısı, solcusu ve Müslümanı kendi kişiliği etrafında toplayabilmiş, kaç kişiye aynı anda kitapları sağcı, solcu ve Müslüman olarak tanımlanabilen yayın elleri tarafından severek basılma onuru nasip olmuş. Ölümünün ikinci yıl dönümünde Cemil Meriç, kendisini çok seven ve Cemil Meriç'in de çok sevdiği Hülya ve Ruhi Ayangil çiftinin girişimiyle Çemberlitaş'taki basın müzesinde bir tören ile anılır. Giriş salonunda Cemil Meriç'in çeşitli fotoğrafları, el yazısı örnekleri ve kitapları küçük bir vitrin içinde teşhir edilmektedir. Cemil Meriç her şeyiyle oradadır. Nitekim kendisi rüyalara pek itibar etmez ama toplantıdan birkaç gün önce eski sekreterlerinden ve öğrencilerinden biri olan ve henüz anma toplantısını bilmeyen Nadir Demirel'in rüyasına girer ve ona ''Nadir, ben bir hafta için dirildim.'' der. O gün basın müzesinde yapılan toplantı başından sonuna kadar kalabalık seçkin bir kitle tarafından izlenir. Oturumu oğlu Mahmut Ali Meriç idare etmektedir. İlk bölümde Cemil Meriç'in en yakını olan talebeleri ve sekreterleri Berke Vardar, Ali Özgüven, İzzet Tanju, Nadir Demirel ve babasının vefatından sonra evlenip o sırada bir çocuk beklemekte olan Ümit Meriç yazan konuşur. İkinci kısmın ilk konuşmasını oğlu Mahmut Ali Meriç yapar. Diğer konuşmacılar arasında Turan Alkan, arada Sivas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Cemil Meriç'le Doğu Batı sorunu başlığını taşıyan mükemmel bir yüksek lisans tezi kaleme almıştır. O sırada kanser illetine yakalandığı için toplantıya gelemeyen ama oğlu Doktor Kerem Doksat'la bir mesaj yollayan rahmetli Profesör Doktor Recep Doksat, Doğan Hızlan, Ahmet Kabaklı, Arslan Kaynardağ, Profesör Doktor Emre Kongar, Hilmi Yavuz, Şahap Balcıoğlu yer alıyordu. O gün yapılan konuşmaların metni Eylül 1989'da Hürriyet Gazetesi'nin çıkardığı Gösteri Sanat Edebiyat'ta basılır. Derginin tanıtma yazısında yer alan şu satırlar bize Cemil Meriç'in çok yönlü kişiliğini bakın nasıl tanıtıyor. Düşünce dünyasının bazı adları yorum çeşitliliği getirirler. Değişik anlayış görüşlerdeki kişilerin ilgi odağı olurlar. Aynı kökten ayrı dalları besleyebilirler. Cemil Meriç bu tür kişilerin en ilgi çekeniydi. Konu genişliği ve düşünme derinliği onu hayranlar kitlesinin doruğuna çıkardı. doğudan batıya yaptığı zihinsel yazılarda edindiği seçkin malzemeden benzersiz bir hazine yarattı. Doğu felsefesinin parlak etkileyici coşkusunu Batı düşüncesinin sağlam mantığıyla kardı. O gün oğlu Mahmut Ali Meriç'in yaptığı konuşmayı şu cümlelerle bitirir. Cemil Meriç demek, her düşünce ve inanç sistemini tartışabilme esnekliği, doğmalarla düşmanlıklara kapılmama zaruriyeti, samimiyet içinde gerçekçi, tutarlı bir devamlı gözden geçirme gereği, 21. yüzyılda dini inançlarımızı, düşüncelerimizi, sosyoekonomik ve kültürel yapımızı uyarlama gayreti, tarihi mirasımızı unutmadan tarihimizi değerlendirerek günümüze bir yön vermek ve yarınımızı şekillendirme çabası demek. Asıl olan Cemil Meriç örneğini önemsemek, Cemil Meriç'ler yetişmesini mümkün kılacak özgürlük, hoşgörü, anlayış, diyalog ve dayanışma ortamını yaratmak ve onu hep canlı tutmaktır. Doğan Hızlan ise Cemil Meriç'in hayat fezlekesini şu satırlarla yapıyordu. Yükselişlerden çok çöküşlerin anatomisi beni daima çekmiştir. Bu bakımdan Cemil Meriç'in bir imparatorluğun çöküşünün anatomisini yaptığı yazıları, değerlendirmeleri çok önemlidir benim için. Cemil Meriç yalnızca bir padişah meselesinde odaklanan ve eksenlenen bir çöküşün değil, bununla birlikte ekonomiden dış düşünce hareketlerine kadar, içerideki gelişmelerden yani saray mensuplarından tutun Jön Türklere, bütün dışarıda özgürlük için çalışanlara kadar imparatorluğu çevreleyen kişiler topluluğunun ve buradaki ekonomik nedenlerin de kaynağına iner. Ama bence Cemil Meriç'in asıl özelliği insanı düşünmeye alıştırmasıdır. Çünkü dikkatle okumazsanız ve sizde yeniden sentez yeteneği yoksa, ki her okurda sentez yeteneği olmalı, onun sunduğu malzemeleri değerlendiremezsiniz. Cemil Meriç'in her konuda verdiği bilgiler insanda mukayese imkanı yaratır. Siz eğer sadece onları kabule yanaşır, edilgin, pasif bir biçimde okursanız Cemil Meriç'in bilgi dolu cennetinde yaşar, onun bir tasdikçisi olur çıkarsınız. Bence Cemil Meriç böyle bir okul istemiyor. Çünkü böyle okul isteyen bir insan bu kadar malzemeyi zengince, cömertçe, hatta zaman zaman hovardaca sunmaz size. Aslında bir düşünürün iki işlevi vardır. Tepki gösterilmesini sağlamak, bir de taraftar bulmak. Kendi düşüncesini kabul ettirmek. Kendi düşüncesini kabul ettirmekte gerçekten usta Cemil Meriç. Ama ben Cemil Meriç'te aynı ustalığın tartışma başlatmakta da olduğunu görüyorum. Nitekim iki Avrupa var diyor Cemil Meriç. Avrupa bir tiyatro maskı gibi zaman zaman gülenini, zaman zaman da ağlayanını takıyor. Arslan Kaynardağ'ın konuşmasında hatırlattığı Cemil Meriç'in UNESCO tanımı bu çifte yüzlülüğü neredeyse mizahi bir formüle bağlıyor. Görkemli bir baş altında sefil bir kuyruk taşıyan deniz kızıdır UNESCO. Yalnız UNESCO mu? Emre Kongar Cemil Meriç'in kişiliğinden yola çıkıyor. Cemil Meriç kalın kaba çizgileriyle fevkalade gururlu, kendisine dahi diyen, bunu hiç çekinmeden herkesin içinde söyleyen bir kişiydi. Otodidakt olan kişilerin çoğunda bu özellik vardır. Bir de Allah vergisi bellek gücüne sahip. Aile Rumeli göçmeni olarak Hatay'a, Fransız işgalinde bir yere geliyor. O yıllar Türkiye'nin kurtuluş, çıkış yolları aradığı yıllar. Yalnızca farklı kültürlerden farklı izlenimler almak, insanları başkalarından daha üstün bir konuma getirilebilir. Böyle bir insanın gözleri kör oluyor. Bunun getirdiği beşeri patlamaları Cemil Meriç aslında çok dizginlemiş. Bunu unutmamak lazım. Yetenekleri ve yaşamı olan ilişkisi dizginlenmiş. Trajik bir olay. Bir trajedidir Cemil Meriç. Yalnızca toplumsal bir trajedi. Yani geri kalmış bir toplumda, ileri gitmiş bir kafa değil, tüm beşeri bir varlık olarak bir trajedidir. Bu kafa fikir üretiyor. Sapmaması, yanlışlıkları sürüklenmemesi... Ancak onun üstün nitelikleriyle izah edilebilecek bir şeydir. Meriç çok iyi özümlediği Batı ile bu toprağın üstünde yaşayan insanın kültürünün sentezini arıyordu ve bunu ararken de isyankardı. Neye isyankardı? Önce bu topraktaki sorunların temeline, kaynaklarına isyankardı. Onları aşmak istiyordu. Batı ile aşacağına inanıyordu. Fakat Batı'yı gördükçe Batı'nın temel yapısı içindeki isyankarlığını geliştirdi. Zaten geliştirmemesi mümkün değildi. Baktığı zaman da tek düze bir kültürün benimseyebileceği biri olmaktan çıktı. Zaten öyle bir insan değildi Cemil Meriç. Belki de hiçbir zaman olmadı. Cemil Meriç'i ben en azından kendi açımdan Türkiye'nin şu andaki sorunları çerçevesinde fevkalade güncel buluyorum. Nesiyle güncel? Sorunları ve sorunların çözüm yollarını öneren tutarlı sistemlerin özümlemesi, o tutarlı sistemlerin sorgulaması, onlara karşı isyankar olması ve bu nedenle her tutarlı ideolojinin boşluk sahibi olduğunu unutmaması ve dolayısıyla müsamaha sahibi olması gerektiği hatırlatması ile. Hilmi Yavuz ise Cemil Meriç'in şu cümlelerle noktalıyor. Hem doğuya batıdan bakan bir müsteşrik hem de batıya doğudan bakan bir müstagrip. Her iki kimliği kesinleyen bir sınır tanımaz düşünce ya da çok sevdiği bir deyişle geniş bir tecessüs hem Ümran'dan uygarlığa giden hem de kültürden irfana dönen bu yolda ve kendi semasında tek yıldız. Sevgili okuyucu, Cemil Meriç için söylenecekler, söyleyebileceklerim burada bitti mi? Hayır. Ben bir kuşağın fezlekesini yapmaya ve 10 koca ciddi külliyatı ile genç okuyucuyu yıldırabilecek olan Cemil Meriç'i tanıtmaya ve sevdirmeye gayret ettim. Acaba onu ve okuyucuyu memnun ettim mi? Bilmiyorum. Ama içim yine de huzurla dolu. Onunla aynı hayatı paylaşan bir insan olarak hakkında bildiklerimin hepsini değil, hatta önemlice bir kısmını bile değil, sadece bazı kısımlarını kağıda döktüm. Sizlere mal ettim. Eser yeni Cemil Meriçlerin yetişmesine yardımcı olursa, olacaksa ne mutlu bana. Babamla ilgili bu kitabı onu 18 Temmuz 1935'te yazdığı bir mektupta ifade ettiği idealine gerçekten erişmiş bir insan olduğu için saygı ve sevgiyle selamlayarak bitiriyorum. O, gözlerini, hayatını hakikat uğruna feda ederek nesli ati destanlarına bir zafer ve fedakarlık numunesini olmuş olan hakiki bir insandır. Ruhun şad olsun babacığım. Kitabın sonu 27 Mayıs 2002 sayfa 154.